bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Toprak Yeşerince. Knut Hamsun. E Yayınları İstanbul. Türkçeye çeviren Vahdet Gültekin. Ses kaydına başlama tarihi 25 Eylül 2004. Okuyan Yaprak Erdem. Ayın kaçı olduğunu pek seyrek bilirdi. Ne gereği vardı ki? Belli bir günde ödeyeceği borç senedi falan yoktu onun. Yıllığın üzerine koyduğu işaretler ineklerin ne zaman doğuracaklarını gösteriyordu. Yalnız güzün ermiş olaf gününü bilirdi. O güne dek otlar içeri alınmış olacaktı. İlk yazdı da mum bayramını bilirdi. Ne gerekliyse onu bilirdi o. Knut Hamsun. Yazdıklarını daha önce kendileri yaşayan romancılardandı o da. Jack London'lar, Maxim Gorki'ler, Hemingway'ler gibi. Yazdıklarını yaşamış, yaşadıklarını yazmıştı. Ak kağıt üzerine aktarılanlar, acılarıyla, üzüntüleriyle, sıkıntılarıyla, coşkularıyla yaşantısının ta kendisi. Ne de çok, ne de çeşitli yaşantıları vardı. Ekmeğini taştan çıkaran, kimi vakitte çıkaramayan bir delikanlının bedenden ruha tepen bunalımı, açlık. Topluma sırt çevirip kendini doğanın kucağına atan adamın, bir din tutkusuyla gizemli bir dünyayı arayışı, pan. Uygarlığı yeniden yaratırcasına, yabanda tek başına savaşıma girişen insanın destanı, toprak yeşerince. Bir köy çocuğuydu, yoksul bir evin çocuğu. Dünyaya gözünü açtığından beri haykırışı hiç durmamış gibi. Gereksinmeler karşısında bir çırpınış, bir didinme, bir çabalama. Demir böyle çelikleşti. Knut Hamsun, asıl adıyla Knut Pedersen, 4 Ağustos 1859'da Norveç'in Gudbrandsdal bölgesinde Lom yakınlarında Garmostrat köyünde doğdu. Babası çiftçiydi. Ufak bir tarlası, birkaç hayvanı vardı. Yetiştirdikleriyle geçinirler, kalanını satıp biraz para edinirler, onunla da giyimlerini sağlarlardı. Knut daha 5-6 yaşındayken ona da tarlada çalışmak, anasının babasının gösterdiği ufak tefek işleri yapmak düştü. Okul çağına gelince de vaktini dersleriyle işleri arasında paylaşmak zorunda kaldı. Bu da yetmedi. Toprak kısırlaşmıştı. Ailenin geçimini sağlayamıyordu. Daha verimli topraklara, kuzeye doğru göç ettiler. Nordland'da Hamarøy köyüne yerleştiler. Babası oğlunu orada bir kunduracının yanına çırak verdi. Knut 10-12 yaşlarına gelmiş, ilkokulu bitirmişti. Daha da okumak istiyordu. Babası onu büyük kente, daha yüksek okullara gönderemeyeceğini söylüyordu. Bunun üzerine delikanlı kendi kendine okuyup yetişmeyi kafasına koydu. Okul yoksa da kitap yok muydu? Haftalıklarından arttırdığı paralarla kitap alıyor, geceleri yatağında mum ışığında, gündüzleri dükkanda ustasından gizli gizli okuyordu. Bu arada yazıyordu da. Çevresini kuşatan doğa ona geniş, derin bir esin kaynağıydı. Çocukça şiirler, düz yazı, öykü denemeleri. Yeni yetme delikanlının şimdi en büyük amacı yazdıklarını yayınlatabilmekti. Bunun için de büyük kentlere gitmesi gerekiyordu. Bu da para biriktirmesine bağlıydı. Yol parasını biriktirince 15 yaşında bir gün torbasını sırtına vurdu, kentin yolunu tuttu. Kunduracılıkta az çok bilgi edinmişti. Bir ustanın yanına kalfa olarak girdi. Köydekinden daha çok para kazanıyordu. Köydekinden daha çok okuyordu. Okuma tutkusu arttıkça daha iyi para kazanmak isteği de artıyordu. Daha iyi okuyabilmek için. Böylece çeşitli işlere girdi çıktı. Dülgerlikten terziliğe, tezgahtarlıktan tüccar katipliğine dek yapmadığı iş kalmadı. 8 yıl böyle geçti. Yeni dünyaya ilk sefer. O günlerde Avrupalı delikanlılar için Amerika bütün güçlerin yöneldiği bir yeni dünyaydı. Knut da isteklerinin gerçekleşebilmesi için umudunu oraya bağlamıştı. Bir altın yatağı bulup zengin olmak hevesinde değildi. Yalnız orada çok daha kazançlı bir iş tutup yeteneklerini daha iyi geliştirecek olanaklara kavuşabileceğini umuyordu. 1882'de bir gün 23 yaşında Amerika'nın yolunu tuttu. Yeni dünyaya ayak basınca çalışıp ekmek parasını kazanmakta sıkıntı çekmedi. Çünkü ana yurdunda çeşitli işlerde beceri kazanmıştı. Orada da hangi iş olursa olsun kolaylıkla yapıyordu. Köyden köye, kentten kente, bir iş bitince başkasına girdi, gene yapmadığı kalmadı. Limanlarda hamallık etti, gemilere sırtında kömür taşıdı, köylerde, çiftliklerde ırgat olarak çalıştı, kentlerde postacılık yaptı. Umduğunu pek bulamamıştı. Oldukça iyi para kazanıyordu ama Amerika, Norveç'ten çok pahalıydı. Pek para biriktiremiyordu. Artırdıklarıyla yol parasını tamamlayınca geldiğinden 2 yıl sonra 1884'te Norveç'e döndü. Amerika'da bir tek kazancı olmuştu. İngilizce öğrenmişti. Oldukça iyi konuşuyor, okuduğu kitapları anlıyor, böylece edebiyat, sanat, kültürünü de geliştiriyordu. Öte yandan gene sıkıntılı günler başlamıştı. Gene çeşitli işlerle ancak geçinebilecek kadar para kazanıyordu. Kitap almak için ekmeğinden kestiği çok oluyordu. Yalnız karnının açlığını, tensel sıkıntısını kafasını doyurmakla tinsel doyumla unutuyordu. Orta öğrenimin üstünde yüksek öğrenim düzeyinde bir kültür birikimine ulaşmıştı. Bu arada Avrupa kültürüyle Amerika kültürü arasındaki ayrımı da iyice algılamıştı. Amerika'dan şöyle bir izlenimle ayrılmıştı. Avrupalılar Amerikalıları nasıl yanlış anlamışlar, boş yere göklere çıkarmışlarsa Amerikalılar da Avrupalıları o kadar yanlış anlıyorlar, hor görüyorlardı. Şimdi yeniden Amerika'ya gitmek istiyordu. Avrupa'yı Amerika'ya tanıtmak için. Amerika'da bir Avrupalı. Döndüğünden 2 yıl sonra 1886'da yeniden Amerika'ya gitti, yine 2 yıl kaldı. Yine çeşitli işlerde çalıştı. Fabrika işçiliği, çiftlik ırgatlığı, tramvay biletçiliği. Bu arada Amerikalılara Avrupa kültürünü tanıtmak için kalabalık karşısında konuşmalar yapıyor, edindiği dostlarla tartışmalara girişiyordu. Üzerinde durduğu nokta genellikle şuydu. Avrupa kültürü kökleri ta yeniden doğuşa, Rönesans'a dayanan, kaynağını insandan alan bir kültürdür. Amerika kültürü ise Avrupa'daki köklerini koparıp gelmiş, ancak yüzeysel bir değerler yığını üzerine kurulmuş, maddeye dayanan bir kültür. Knut Hamsun 1888'de Amerika'dan ikinci dönüşünde Danimarka'ya geldi. Kopenhag'a yerleşti. Orada gazete yazarlığına başladı. 1889'da ilk kitabı da orada yayınlandı. Çağdaş Amerika'da Kültür Yaşayışı. Bu kitabında Amerika izlenimlerini anlatıyor, Avrupa, Amerika kültür kavramı arasındaki çelişmeyi belirtiyor. Yeni dünyanın yeni olmakla birlikte hiç de ileri bir toplum olmadığını vurguluyordu. Kitap geniş ilgi gördü, bu arada büyük tartışmalara da yol açtı. Açlık bunalımının eseri. Açlık. İlk kitabından Knut'un eline pek bir para geçmemişti. Bunun da çoğunu yine kitaplara harcamıştı. Gazetecilikten kazandığı ise onu ölmeyecek kadar geçindiriyordu. Bu arada ölmediyse de ölmeye yakın günler geçirdiği oldu. Boş midenin kıvranması nedir? Bu yüzden uykusuz geçen geceler, açı açına çalışmakla geçirilen günler nedir? Açlığın tepkisiyle ruhta uyanan bunalımlar nedir? Bunların hepsini yaşadı, duydu. Sonunda da yazdı. İlk romanı Açlık yine Kopenhag'da çıktı. 1890. Bu düşünülmüş, tasarlanmış, kafadan gelme bir roman değil. Yaşanmış, içten duyulmuş, gönülden kopup gelmiş bir coşkuydu. Bu bakımdan olaylarla beslenmiş bir roman örgüsünden yoksun, buna karşılık duygu belirtimi, bunalımların irdelenmesi, deliliğe yaklaşan bir ruh halinin deşilmesi bakımından genişlemesine, derinlemesine işlenmiş bir eserdir. Bundan dolayı da alt bilinç dünyasının ilk incelemelerinden biri sayılır. Romanın baş kişisi, büyük bir kentin sokaklarında aç açına dolaşan genç bir yazardır. Açlıktan yarı hasta, bunalımdan yarı deli durumdadır. Yaşayan yanı gözünün önündeki gerçekleri görür. Ölüme yaklaşan yanı bir takım gerçeküstü düşler içinde dalgalanır. Gerçekle düş birbirine karışmıştır. Gözleri önünde hortlak gibi korkunç karaltılar, görüntüler belirir. Var olması sürmekte midir, yoksa çoktan yok mu olmuştur? Varlıkla yokluk arasında bir uçurum. Varlığa dönmek umudu, yokluğa yuvarlanmak korkusu. Bütün bunlar açlıkta içten duymanın verdiği güçlülükle duyguların kalemi iteleyen dürtüsüyle yazılmıştır. Bu yazış türüne kendiliğinden yazış adı verilmiştir ki daha sonra gerçeküstü yazarlar bundan çok yararlanmışlardır. Gene bu tür yazış bilinç akımı roman türünün de öncüsü sayılabilir. Çağından önce gelen yaşlılık. Knut Hamsun açlıkı yazdığında 31 yaşındaydı. Ondan sonraki 5 yıl içinde 5 roman yazdı. Bilinmezlikler 1892, Sığ Toprak 1893, Gazeteci Lince 1893, Pan 1894. Bu ara 35 yaşında nedense bir yaşlılık karmaşasına tutulmuştu. Güç yaşayış koşulları altında belki bedeni değilse de ruhu yaşlanmıştı. Bu ruh halini yaşlılık çöküşü adı altında topladığı bir oyun üçlemesinde verdi. Öbür dünyanın kapılarında 1895, Yaşama Oyunu 1896, Gün Batışının Kızıltıları 1897. Hamsun'un bu oyunlarında kuzey ikliminin gerçekle düş karışımı bulanık boşluğu açıkça sezilir. Yazar gerçek olaylardan gelen karamsarlığı düşlerle dolu bir şiirle örtmeye çalışır. İnsanın bir yandan olaylarla, bir yandan da zamanla savaşını belirtir. Zamanı yaşamın yatsınamayacak etkin bir öğesi olarak ele alır. Bu oyunlarda görülen karamsarlık, yaşlılık karmaşası, ölüm korkusu özellikle son bölüm romanlarında da kendini göstermiştir. Hamsun ondan sonra yeniden romana döndü. Siesta 1897, Victoria 1898, Kraliçe Tamara ile yeni bir oyun denemesinden sonra 1903, gençliğinden başlayarak çeşitli zamanlarda yazdığı şiirlerini bir kitapta topladı. Yabanıl Gönül 1904. Daha birçok romanlar yazdı. Pervane Gibi 1904, Güz Yıldızları Altında 1907, Benoni ile Rosa 1908, Pes Perde'den 1909, Dön Geriye Mutluluğa Bak 1912. Bunlardan hiçbiri ilk eseri Açlık'a yaklaşamamıştı bile. 5 yıllık bir aradan sonra 1917'de verdiği ilk büyük romanı ise hepsini geçti. Şaheseri olarak da kaldı. Toprak Yeşerince. Toprak Yeşerince üzerinde durmadan yazarın ondan sonraki romanlarını da sıralayalım. Kuyu Başında Kadınlar 1920, Son Bölüm 1924, Göçebeler 1927, Ağustos 1930, Yol Uzayıp Gidiyor 1933, Halka Kapandı 1936. Doğa İçinde İnsanın Destanı. Knut Hamsun'un yaşantısında olduğu gibi romanlarında da bir doğa-toplum çatışması vardır. Bir köy çocuğu olması dolayısıyla ilk yılları doğayla yakınlık içinde geçmiş, geçim derdi ise onu gene küçük yaşlarda toplum içine salmıştı. Kent yaşayışında sıkıntılarla karşılaşınca kendini yeniden doğanın kucağına atmıştı. Bilinmezlikler, Güz Yıldızları Altında, Pes Perde'den topluma karşı tek başına çarpışanların öyküleridir. Göçebeler, Ağustos, Yol Uzayıp Gidiyor, Halka Kapandı ise kendi başından geçenlerle nesnel gözlemlerin karışımı olarak ilkel bir duygusallığın özgürlüğe karşı özlemini dile getirir. Bir ara gene kentten doğaya atılışla avcılık serüvenlerine girişmiş, ilkel bir din coşkusuyla mutluluğu aramıştır. Pan bu dönemin romanıdır. Toprak Yeşerince de bütün bu savaşmaların, aramaların, özlemlerin bileşkesini buluyoruz. Yaban ortasında bir adam, doğanın sert koşulları içinde vereceği savaşta kol gücünden başka hiçbir aracı yok. Gene de mutlu. Çünkü doğayla seve seve kaynaşıyor. Doğanın kaynaklarıyla insanın yaratıcı gücü el ele veriyor. Bu kaynaşmayla bir yandan doğa, bir yandan insan gelişiyor. Özgürlük içinde gelişme. İşte Hamsun'un ülküsü. Niçin Nazilerden yana oldu? İnsanın özgürlüğünde bireyin ancak özgürlük içinde gelişebileceğine böylesine inanmış Knut Hamsun gibi bir adam, sonradan 2. Dünya Savaşı'nda Norveç'in işgali sırasında nasıl oldu da Nazilerden yana bir tutum aldı? Bunu yansız eleştirmenler şöyle yorumluyorlar. Hamsun ülkülerinde ilk büyük sarsıntıya Amerika'da uğramıştı. Özgürlük ülkesi olarak tanıtılan Amerika'da insanın sıkı, korkunç, amansız bir toplum baskısı altında olduğunu, Amerikalıların tinsel değerlere sırt çevirip maddenin, özellikle paranın kölesi haline geldiklerini görmüştü. Görmüştü ki çarpık kurulmuş bir toplum makinesi insanı bütün değerleriyle öğütüyor, kendisinin bir parçası haline getiriyordu. Oysa toplum insana değil, insan topluma egemen olmalıydı. Toplum içinde bireyin özgürce gelişmesine olanak sağlanmalıydı. İşte Hamsun'un Amerikalılara, giderek Anglo-Saksonlara, o toplumlarda büyük ölçüde olan Yahudilere karşı duyduğu bu soğukluk, onu Yahudilere karşı savaş açmış olan Nazilere yakınlık duymaya doğru itmişti. Bu aşırı duygusal durum içinde Hamsun, Nazilerin baskılı yönetimi altında da insanın özgürce gelişmeden ne kadar uzak olduğunu unutmuştu. Belki daha sonra bunu düşünebilirdi. Ne var ki o sırada savaşı Anglo-Saksonlara karşı Almanların kazanmasını istiyordu. Norveç'in işgali sırasında 1940, Hamsun 81 yaşında, yaşlılık çöküntüsü altında bulunuyordu. Bunamışlığına verilip hoş görülebilir miydi? Bir ölçüde hoş gördüler. Savaş bitip Norveç kurtulduktan sonra daha başka işbirlikçilerle birlikte Knut Hamsun da yargılandı. 1947'de yaşlılığı göz önünde bulundurularak ancak para cezasına çarptırıldı. O zamanki para değeriyle 250 bin TL tutan bu cezayı ödeyebilmek için bütün varını yoğunu sattı. Nørnholm'daki köy evine çekildi. 4 Ağustos 1952'de 93 yaşında orada öldü. Açlık sayesinde açlıktan kurtulup eline biraz para geçince evlenmişti. Toprak yeşerince, İngilizceye çevrilip bütün dünyaca üne kavuşunca az çok varlıklı bir adam olmuştu. Bu romanın etkisiyle 1920'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazanınca daha da zenginlemişti. Bütün parasını gene doğa denen sevgilisine yediriyordu. Büyük çiftlikler kurmuş, toprak yeşerince'nin izakı gibi doğa kaynaklarını insan gücüyle işlemeye koyulmuştu. İlk evliliğinden 5 çocuk babası olmuştu. İlk karısı öldükten sonra 70 yaşında yeniden evlendi. Son günlerini onun sevecen elleri arasında geçirdi. 1950'de bir gün arkasında parlak bir sanat geçmişi, ne yazık ki alnında düşmanla işbirliği gibi kötü bir damga bulunan bu 90'lık dede, belki bu acıyı derinden duyarak karısına "Ben çoktan ölmeliydim," diyordu. Vahdet Gültekin. Romandaki başlıca kişiler: İzak, Norveçli bir köylü; Inger, karısı; Eliseus, Sivert; Leopoldin, Rebecca, çocukları; Olin, Inger'in bir yakını, yaşlı kadın; Yeisler, eski bucak müdürü; Heyerdahl, yeni bucak müdürü; Brede, bucak müdür yardımcısı, komşu çiftlik sahibi; Axelström, bir komşu delikanlı; Barbro, Brede'nin kızı, sonradan Axel'in karısı. Olay 19. yüzyıl sonlarında Norveç'te geçer. 1. Bölüm. Bozkırı aşan, ormana tırmanan şu uzun, upuzun yolu ilk önce kim açtı? İnsan buraya ilk gelen bir insan. O gelmeden yol falan yoktu. Ondan sonra da şu bu hayvan bataklıktaki, fundalıklardaki belli belirsiz izden geçerek yolu daha derinleştirdi. Bundan sonra da gene bir Lapon yolun kokusunu aldı. Rengeyiğini aramak üzere tarladan tarlaya giderken bu yoldan geçti. Bütün o Almenning bölgesini baştan başa aşan yol işte böyle ortaya çıktı. Sahibi olmayan, ortaklama bir yol. Hiç kimsenin toprağı değil. Adam geliyor, kuzeye doğru yürüye yürüye. Arkasında bir çuval yiyecekle birkaç da araç yüklenmiş. İri yarı, kaba saba bir adam bu. Kızıl bir sakalı var. Yüzünde, ellerinde de ufak yara izleri. Eski yaraların yeri. İşten dolayı mı olmuş bunlar, yoksa kavgada mı? Belki de adam hapisten kaçmış da saklanacak yer arıyor. Ya da huzur arayan bir düşünür. Öyle ya da böyle, geliyor işte. Bu büyük ıssızlık içinde bir adam. Çabalayarak ilerliyor. Çevresinde kuş da susmuş, canavar da. Arada bir ağzından bir iki laf çıkıyor. Kendi kendine konuşuyor. Hey hey, eh eh. Böyle söyleniyor kendi kendine. Şurada, burada, fundalıkların yerini daha doğru dürüst bitkilerin aldığı yerlerde, orman ortasında açıklık bir yerde çuvalı yere bırakıyor. O dolayları kolaçan etmeye çıkıyor. Biraz sonra dönüp geliyor. Çuvalı gene sırtına yükleniyor, yeniden çabalayarak yola koyuluyor. Bütün gün hep böyle. Vakti güneşten anlayarak. Karanlık basıyor. Adam kendini fundaların üzerine atıyor, kolunun üzerine kıvrılıyor. Birkaç saatlik dinlenme. Sonra yeniden yola koyuluyor. Hey hey. Gene kuzeye doğru. Vakti güneşten anlayarak. Arpa çöreğiyle keçi sütü, dereden biraz su, gene yola. O gün de yol alıyor. Çünkü korularda araştırılacak birçok güzel yerler var. Nedir aradığı? Bir yer, bir toprak parçası mı? Belki bir göçmendir o. Yerinden, yurdundan uzak düşmüş. Gözünü dört açmış bakınıyor. Arada bir tepenin üzerine çıkıyor, bakınıyor. Güneş bir dağa devriliyor. Adam bir koyağın batı ucundan doğru ilerliyor. Ağaçlık bir yer. Çamlar, köknarlar arasında bol yapraklı ağaçlar, altlarında da otlar. Saatlerce böyle. Alacakaranlık çöküyor. Kulağına uzaktan uzağa bir su sesi geliyor. Bu ses onu canlı bir varlık sesi gibi canlandırıyor. Yamacı tırmanıyor. Aşağıda yarı karanlığa bürünmüş koyağı görüyor. Ardında da güney çevremleri. Dinlenmek üzere yatıyor. Sabah onun gözleri önüne çayırlık, koruluk, geniş bir görünüş seriyor. Aşağı iniyor. Yeşil bir yamaç var. Daha aşağıda da bir dere pırıltısı. Bir de tavşan zıplayıp duruyor. Adam başını sallıyor. Onaylar gibi. Dere pek geniş değil ama tavşan bir sıçrayışta karşıya geçebilir. Yuvasının üzerinde sıkı sıkı oturan ak bir dağ horozu onun ayak sesine öfkeyle tıslayaraktan doğruluyor. Tüylü av hayvanları, postlu av hayvanları. Güzel bir yer burası. Yeri çalılar, yaban mersinleri, böğürtlenler kaplıyor. Bodur erelti otları da var. Bir de kışın yaprağını dökmeyenlerden yedi uçlu yıldız çiçekleri. Şurada burada duruyor. Bir demirle yeri kazıyor. Bin yıllık çürümüş odunla, kuru yaprakla gübrelenmiş güzel gevşek toprak. Kuru yosunlu toprak buluyor. Kendime kalacak, yaşayacak bir yer buldum der gibi başını sallıyor. Evet, burada kalacak. Burada yaşayacak. İki gün o dolaylardaki toprakları gözden geçirmeye gidiyor. Akşama gene yamaçtaki yerine dönüyor. Geceleri çam dalı yığınından bir yatak üzerinde uyuyor. Daha şimdiden burada kendini evindeymiş gibi sayıyor. Tepesine dikilmiş kayanın dibinde çamdan bir yatakta. İşin en zoru bu yeri bulmak olmuştu. Kimsenin olmayan bu yeri, kendi yerini. Şimdi günlerini dolduracak bir yığın işi vardı. Hemen işe koyuldu. Daha ilerideki koralara gidiyor, ağaçların suyu çekilmeden akça ağaç kabuklarını soyuyordu. Kabuğu eziyor, kurutuyor, koca bir yığın olunca ta kilometrelerce geriye dönüp köye götürüyor. Yapılarda kullanılmak üzere satıyordu. Sonra gene yamaca dönüyordu. Yiyecek, araç dolu yeni çuvallarla. Un, domuz eti, tencere, kürek. Geldiği yolları bir daha tepiyor, boyuna yük taşıyarak. Sanki dünyaya yük taşımak için gelmiş. Ormanda yalpa vura vura giden insan biçimi bir kayık. Ah, sanki uzun yollara düzülüp taban tepmeyi, ağır yükler taşımayı pek seviyormuş gibi. Sanki insanın sırtında bir yük olmadıkça yaşamak pek miskince bir şey olurmuş. Onun için yaşamak sayılmazmış gibi. Bir gün taşıdığı yükten daha başka şeylerle de geldi. Bir yulara üç keşi bağlamış geliyordu. Keçileriyle koltukları kabarıyordu. Sanki bunlar boynuzlu birer sığırmış gibi. Onları sevgiyle kırktı. Derken ilk yabancı çıka geldi. Göcebe bir lapondu bu. Keçileri görünce onun buraya kalmaya gelmiş olduğunu anladı. Temelli mi kalacaksın burada? Evet. Adın ne senin? İzak. Bir yerde bildiğin bir hatun kişi var mı gelip bana yardım edecek? Yok ama kime rastlarsam söylerim. Ya yap bunu söyle. Burada benim davarım var. Onlara bakacak kimsem yok. Lapon yoluna gitti. İzak da. Şimdi o adamın verecek bir haberi vardı. Yamaçta yaşayan bu adam kaçak falan değildi. Adını söylemişti. Kaçak olur mu hiç? Bulurlar. Rençber o. Hem de yaman bir rençber. Keçileri için kışlık ot biçmeye, toprağı temizleyip tarla kazmaya, taş taşıyıp duvar yapmaya koyuldu. Güz geldiğinde kendine ev yapmıştı. Kunt, sağlam, sıcak bir toprak kulübe. Fırtınalar sarsamazdı onu. Hiçbir şey deviremezdi. Bir evdi bu ev. Girip kapısını kapar, orada kalabilirdi. Yanından biri geçecek olursa bu evin sahibi çıkıp kapının önünde durabilirdi. Kulübenin iki odası vardı. Biri bir uçta, kendisi için. Biri öbür uçta, hayvanları için. Daha derinde, kaya duvara bitişik ot ambarı vardı. Her şeyi vardı. İki lapon daha geliyor, bir baba oğul. Ellerini uzun sopalarına dayayaraktan duruyorlar. Kulübeyi, tarlayı gözden geçiriyorlar. Yamaçtaki keçilerin çıngırak seslerine kulak kabartıyorlar. Günaydın diyorlar. İyi bir adam gelmiş burada yaşamaya.